Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyisiniz? Afiyettesiniz?
Elhamdülillah.
Ramazanımız nasıl geçiyor?
Elhamdülillah. İnşallah.
İnşallah. İyi, bayrama iyi doğru da gidiyoruz.
İnşallah.
Evet, hocam Ramazan içindeyiz ama Gazze gibi bir acıyı da yaşıyoruz. Yani Gazze'nin üzerinde tabii yüreğimizi böyle mengeneye alan boyutları var. Üzülüyoruz, canımız yanıyor. Ama üzerinde konuşulacak birçok konu da var diye düşünüyorum. Yani bizim programımız çerçevesinde baktığımızda da tahlil edilmesi gereken birçok boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan evet orada bebelere kadar varan can kayıplarımız var. Can kayıplarının sayısı her gün biraz daha artıyor. Yani Gazze yerle bir ediliyor. Dünyanın böyle görmedim, duymadım, konuşamam, üç maymun rolü oynaması, süper güçlerin ahlaksızlığı vesaire birçok konuya temas edilebilir. Ama bir de bizim sanıyorum ki Müslüman kimliğimiz açısından yani Gazze küçük bir İslam yurdu ama Gazze Gazze'den ibaret değil belli ki. Yani bütün bir Müslüman kimliğimiz açısından olaya baksak bugün diyorum. Önce isterseniz şöyle bir şey. Yani Gazze'ye nasıl bakmalı? Tek Müslüman mesela Gazze'de olan biten bizi nasıl ilgilendiriyor? Ne kadar ilgilenmeliyiz Gazze ile? İlgilenmediğimiz zaman Müslümanlığımızla ilgili bir problem olacak mı? Buradan başlayalım isterseniz hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Gazze veya yeryüzünde başka bir yer. Temel prensibimiz bizim müminin bulunduğu her yer, ümmetin bayrağının dalgalandığı yerdir.
Evet.
Ümmet, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Burada mümin darbe yediği sürece ümmet darbe yiyor olması lazım. Bunu Türk, Arap veya Türkmen filan ırk gibi görmek cahillik olur.
Evet.
Kaldı ki bunun bir insanlık boyutu var. Diyelim ki dünyanın başka bir yerinde bir zulüm var.
Ve Müslüman değil.
Öyle bizim ırkımızdan değil. Evet. Değil ama bir insan.
Evet.
Zulüm görüyor. Biz yine hareketliyiz. Yine duygusalız bu konuda. Çünkü her ne kadar Gazze veya başka bir yerde Müslüman hassasiyetiyle, ümmet hassasiyetiyle hareket ediyorsak da insanlık da bizim şiarımız.
Ya aidiyetimiz.
Biz aynı zamanda insanız.
Evet.
İnsanız. Binaenaleyh zulmün bulunduğu yerde bizim tepkimiz yoksa biz de zalimiz demektir. Bu ister Müslümana olsun, ister Müslüman olmayan birisine olsun çok bir sonuç değişmiyor. Bu nedenle özellikle burada insanlık kelimesini öne çıkarmam gerekiyor. İnsana zulüm yapılıyor ve neredeyiz biz?
Evet.
Elbette insanın yanındayız.
Evet.
İki, ümmetim heder edilmek isteniyor. Ümmetime ait kavramlar heder edilmek isteniyor. Kesinlikle oradayım. Başka türlü eğer insan olarak bulunmam gereken yerde bulunmuyorsam insanlığımda sorun olur benim. Ümmet olarak bulunmam gereken bir yerde bulunmuyorsam ümmetime aidiyetimde sorun var benim demektir.
Evet.
Her ikisi de benim için hayati sorunlar,
problem, evet.
Problemler demektir. Ümmet, insan olarak neler anlıyorsam ben ümmet kelimesinden, insan kelimesinden, tepkim de o oranda olmalı. Ümmet imanımı yansıtıyor. İnsanlık da benim kimliğimi yansıtıyor. Evet. Öbür taraftakilerin insan kılıklı olması, insan insanla kavga ediyor anlamına gelmiyor benim için. Kılıkları insan olabilir, adları insan gibi olabilir ama Gazze'de veya başka bir yerdeki tuğyan zulüm hiçbir zaman insani değil. Dolayısıyla insan kimse, kim insansa, ümmeti Muhammed'den kim ben varım diyorsa, burada bir tepki içinde olması lazım. Bu bir.
Evet.
İkinci çok önemli bir nokta üstadım. Bu ümmetin cihat boyutu, hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla cihat yani hareketli, ümmetin dinamik
dili,
dinamik ifadesi, savunma kapasitesi pek çok yerde sönük bir görüntü verecek. Yani sönmüş yanardağ diyorlar ya,
evet.
Sönmüş yanardağ gibi olacak ama hadis-i şerif çok net bir cümle kullanıyor. Kudüs eteklerinden kaybolmayacak diyor. Bu hadis-i şerif sahih hadis-i şerif.
Evet.
Ümmetimin cihat ruhu her yerde ezilecek, yani söner gibi olacak ama Kudüs eteklerinden sönmeyecek diyor. Yahudinin orada Kudüs eteklerinde devlet kurması ve bu bütün dünya Yahudilerin oraya toplanması bir. İki, Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar okuyacağımız ilke olarak bize sizin en büyük düşmanınız Yahudilerdir demesi.
Evet.
Gösteriyor ki bu bizim hareketli noktamız sürekli Kudüs etekleri olacak.
Evet.
Burada biz savaş istemiyoruz şüphesiz. Olsun istemiyoruz. Çünkü cihattan savaşı anlamıyoruz biz.
Evet.
Cihattan savaş anlamıyoruz. Cihattan hareket anlıyoruz. Ümmetin dinamiklerini ayakta tutmayı anlıyoruz.
Yani sözle cihat içine giriyor.
Sözle giriyor.
Yani öfke de giriyor.
Her türlü.
Kalbi buğuz da giriyor.
Sivil veya askeri her şey, evet. Yani.
Evet.
Cihat Allah için bir şeyler yapmaktır.
Evet, güzel.
Gece sabah namazına kalkmak da cihattır.
Evet.
Çünkü Allah için yapılıyor bu.
Evet.
Binaenaleyh bu şeyleri tekrar toparlarsak, yani kıyamete kadar orası cihat meydanı. Hareketli bir
hocam
yer.
Burada şöyle bir kaydı itiraz. Yani bu Yahudilerin tamamı bu şeye katılmıyor. Yani cinayet serisine katılmıyor. İtiraz edenler de var. Yani mesela İsrail'de yayınlanan bazı gazetelerde ya bu Netanyahu vahşetine itiraz eden şeyler de var. O zaman bu Yahudilerin düşman oluş şeyini yani acaba bir rezerv koymak,
şimdi üstadım,
istisnalara işaret etmek gerekir mi?
İstisna kaideyi bozarsa bozalım.
Evet.
Yani şimdi 6 milyon Yahudi'den 60 kişi böyle bir makale, hı-hı, yazıyor. Bu bir değer ifade etmiyor ki.
Evet.
Yani
ama onu görmek gerekir mi? Yani diyelim ki bunların içinde de yani insan olmak haysiyetiyle bu zulme isyan eden bir kesim var işte.
Mavi Marmara gemisine de katılmıştı onlardan bir kişi, iki,
evet,
kişi.
Evet.
Yani bu sözümüzü onu kuşatacak şekilde söylemeyiz biz ama genellemeye müsait bir yoğunluk,
tamam,
var.
Doğru.
Şimdi Amerika zalim bir sistem, zalim, evet, bir devlet. İçinde Müslümanlar
da var. Bu zulme isyan eden de
var. İsyan eden de var. Amerika çöksün,
doğru,
lanet olsun diyen de var.
Doğru.
Bu yüzden tutuklanan, doğru, var. Askerlik yapmak istemeyen var.
Evet.
Amerika'da bu yüzden ama bu
genel sistemin zalim olmasını değiştirmiyor.
Yani 100 kişiden 30'u bir taraf, 40'ı bir taraf, 20'si bir taraf olur da,
evet,
onu bir taraf olur da genelleme sakıncalı olur. Burada,
evet,
genelleme sakıncası yok denecek kadar. Evet, böyle,
evet,
iyi insanlar da var içlerinde.
Evet,
çünkü,
evet,
hiçbir şekilde %100 değil. Ama, evet, %70'e düşecek kadar da değil.
Evet.
%70'e düşecek kadar da değil.
Doğru.
Artı bizim bir nedenimiz daha var. Bu adamlar bunu toprak kaygısından çok din için yapıyorlar.
Evet.
Yani Yahudilik adına savaşıyor adamlar. Yani bu topraklar bizim topraklarımız diye başlıyorlar. Çok enteresan. bu yakın zamanda internette bir şey gördüm. Bir Yahudi üstündeki şapkasıyla beraber bir Filistinli'nin evine çıkmaya çalışıyor, çatısına. Böyle kamerada kaydedilmiş. Bilmem siz izlediniz mi? İşte aşağıdan alkışlıyorlar. Çık çık çabuk filan diyorlar. Bu tiyatro değil yani. Bir Filistinli'nin evinin üstünde bir bayrağı var. Onu indirmeye çalışıyor. Filistinli çatısına çıkıyor. Sen ne işin var burada diyor. Hırsız mısın diyor. Yok diyor, o bayrağı indireceğim diyor. Burası bizim toprağımız diyor.
Evet.
Yani bu dediği yine güya özerk Filistin bölgesine ait bir yer.
Tabii tabii. Ama yani bütün o toprakları
çok çok
bizim
önemli
toprağımız
hocam.
Diye
adam diyor ki burası bizim özerk bölgemiz diyor. Burada benim bayrağımın asılması normal diyor. Sen in aşağı diyor. Yahu diyor, Romalılar döneminde Filistin diye bir kelime, aynen böyle diyor adam. Hı-hı. Filistin diye bir kelime kullanmışlar. Burası bizim toprağımız. Siz burada yabancısınız. Gidin buradan diyor.
Evet.
Yani
Birleşmiş... Ya o 2000 yıllık deniyor zaten. O arz-ı mev'ud yaklaşımının altında 2000 yıllık bir hedef var deniyor.
Yani bu konulara girip adamların tarihini okumamıza gerek yok ama karşımızda bir din ordusu var hocam.
Doğru.
Din ordusu. Deyim yerinde ise dini uğruna savaşan bir kitleyi başka bir hangi isimle anayım ben?
Evet.
Yani Yahudilik adamın dini, adamın ırkının adı, adamın devletinin adı. Yani isim bulmakta zorlanırız aksi takdirde.
Evet,
bu itirazınızda, bu kaydınızda önemli bir bölüm var. Masum'u zikretmemek lazım. Ama masum da o kalabalığın içinde gür ses çıkarsın. Ben o 10 kişi hariç diyeyim o zaman.
Evet.
Yani ben çok basit bir şekilde dünya kamuoyunu meşgul etmek için 10 kişiye öyle bir makale yazdırttıklarını da düşünebilirim. Yapmayacağı yoktur Yahudinin. Ben bir kelime daha ileri gideyim şimdi. Yani muhalifini de kendisi üretebilir.
Evet, yani belki samimi de olabilir. Yani bir de şöyle bir şey hocam. Yani insanlık damarı Yahudi'de de patlayabilir. Yani bütün yani bunlar insan değil gibi bir şeyin içine de giremeyiz yani. O dünyada da
insanlar içinde kaybolmuş diyelim isim hocam, ortayı bulalım isterseniz.
Tamam.
Şimdi yani biz elbette bir dini velev ki muharref olsun muhatap almıyoruz hocam.
Evet.
İnsanlığa düşmanlık yapan Yahudiyle bizim sorunumuz
evet,
var.
Evet. Ana mesele o.
Musa Aleyhisselam'ın ümmetiyle bir sorunumuz yok bizim.
Yok.
Velev ki tahrif edilmiş haliyle bile olsa havrasındakiyle bir sorunumuz yok bizim.
Evet.
Ama dinini beni imha etmek için malzeme olarak kullananla sorunum var.
Evet. Bu çok, din değil. Çok önemli bir çerçeve.
Örgüt. Evet. Örgütsel bir din bu yani, örgüt boyutlu bir din artık, onu kabul edemeyiz.
Evet.
Yani ona bir o din değil çünkü. Din maskeli siyasi bir örgüt diyeceğiz. Şimdi bu bölge cihat açısından aktif olacak. Cihadı ne manada kullandığımızı söyledim. Aktif olacak ve kıyamete kadar devam edecek. Bizim en büyük karşı gücümüzün de Yahudiler olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şimdi burada bir hareketliliğin sürekli bulunması kadar tabii bir şey yok. Ancak bu hareketlilik eğer Gazze güya İslam Devleti Suudi Arabistan tarafından bile vurulmasında sakınca görülmez bir şekilde ihmal edildiği zaman bu hareketlilik, bu cihat Yahudinin silahıyla ortaya çıkacak.
Evet.
Müslümanlar Gazze'ye sahip çıktıklarını hissedirlerse, mesela Türkiye'nin tavrı gibi bir tavır bütün İslam topraklarından gelseydi, devletleri tarafından Türkiye'nin siyasi tavrı gibi bir tavır olsaydı, bu Yahudinin silahlı değil diğer tarzda bir saldırısına, işte sözlü saldırısına, propagandasına neden olacaktı. Biz de cihadımızı sözlü olarak yapacaktık.
Evet.
Kendimizi yazılı çizili olarak müdafaa etmeye başlayacaktık. Burada mevcut durum Yahudi'nin gücünden kaynaklanmıyor. Gazze'deki mümin kardeşimizin yalnız bırakılmasından kaynaklanıyor. Bu yalnızlık Yahudi'ye bir tür güç katıyor. Zaten arkasında bütün dünya güçleri var. Sizin şer odakları, dediğiniz, evet, ahlaksız dediğiniz, evet, güçler, evet, var. Dolayısıyla bir orantısız güç diyeceğim de, orantısız derken gene %1 falan bir şey oluyor. Yani yüzdesi olmayacak kadar bir fark var ortada. Tabii. Dolayısıyla bizim ümmet şuuruna sahip çıkıp ha İstanbul ha Gazze diyebilmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'daki müminin de aynı şeyi söyleyemesi gerekiyor. Ürdün'deki müminin de aynı şeyi söylemesi gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in bir parçası haline getirmek zorundayız Gazze'yi.
Hocam yani şimdi en çözümü söylediniz. Belki oraya gelmeden biraz daha, yani Gazze'nin mesela yalnızlaşmasından bahsettik değil mi? Yalnız kalma. Asıl belki dramının orada da odaklaştığı.
Asıl darbeyi orada yiyor zaten.
Orada yiyor. Şimdi aslında yeni değil hadise. Yani bir sadece Gazze'yi yaşamıyor İslam ümmeti. Değil mi?
Evet.
Yani acı anlamında sadece Gazze'yi yaşamıyor. Ben hatırlıyorum. Yani Altınoluk dergisi 1986'da yayınlanmaya başlandı. Üçüncü sayısının kapağında böyle bir Kudüs acısı diye bir ifade vardı. İşte altı köşeli David yıldızı şeye saplanmış, Mescid-i Aksa'nın kubbesine saplanmış, oradan kan damlıyor. Daha sonraki bir sayımızda neden hep mazlum diye bir kapak yapmışız, hatırlıyorum. Yani İslam ümmeti neden hep mazlum diye. Yani birçok İslam coğrafyasında kanama oldu, var. Yani ve yani 10 yıllar boyunca var. Yani niye hep mazlumuz? Yani bizde ya işte o ümmet bilinci dediğimiz ya da Müslümanlık haysiyeti dediğimiz alanlarda ne tür problemler görüyorsunuz? Yani oradan hakikaten, yani Gazze tek değil, yani diyelim Mısır. Mısır'da yaşanan
büyük Gazze.
Yani değil mi? Yani Mısır,
büyük Gazze,
Mısır evet. Ya da Mısır İhvan-ı Müslümin'i terör örgütü ilan ediyor. Suudi Arabistan o kanaate katılıyor. Körfez ülkeleri o kanaate katılıyor. Hamas İhvan'la paralel biçimde terör örgütü ilan ediliyor. Yani sanki İsrail vursun da bizim önümüzdeki bir gaile de ortadan kalksın gibi bakan bir hani İslam dünyası tırnak içinde bir kesim var. Yani nedir asıl Müslümanlıkla bir problem söz konusu diye düşünüyorum.
Karşı cephe açısından yani Yahudisi, Hristiyanı, evet, dinsizleri açısından darbeyi İslam yesin de ister Gazze yesin ister Mekke yesin, elbette onlar için farklı değil yani.
Tabii.
Onlar İslam'ı vuruyorlar,
evet, evet.
Gazze'yi vurmuyorlar. Binaenaleyh onlar açısından bunu anlamak çok kolay. Yani bir sorun yok. Allah'ın dini darbe yesin, hak din İslam erisin, dert bu. Bize gelince bizim açımızdan, dün Maraş'tı bu sorun hocam, sizin toprağınız.
Evet.
Urfa'ydı, İstanbul'du, Çanakkale'ydi.
Tabii.
Güya biz Gazze'yi düşünüyoruz ama derin düşündüğümüz zaman dediğiniz gibi yani bir koca coğrafyada sorun var.
Evet.
Hem bu sorun 10 senelik, 20 senelik bir sorun da değil. Belki tam 100 senelik sorun.
100 senelik sorun.
Yani
evet,
hadi biraz daha derine inersek 100-120 senelik bir sorun.
Evet.
120 senelik sorun. Yani Rusların Yeşilköy'e kadar geldiği dönem aslında Gazze dönemiydi.
Evet.
Eğer Gazze'yi bir sembol olarak alacak olursak. Büyük bir sorun yaşıyoruz. Burada üstadım genel çizgi çizmek istiyorum. Bir de içinde o çizginin dolaşacağımız noktalar var. Bir kere Allah'ın kanununda nöbetle yaşatma diye bir kural var. Kur'an-ı Kerim'de biz günleri size nöbetleşerek yaşatırız, evet, diye
tedavül,
bir
tüdavülüha.
Tüdavülüha beynen nas diye.
Evet.
Bu çok önemli bir kural hocam. Çünkü biz İslam'a intisap ettik elhamdülillah. Müslüman olarak yaşıyoruz. Her şey bizim gibi algılıyoruz. Halbuki ana plan kumanda odasında diyelim, Allah'ın planında İslam ve Müslüman sürekli ilerlesin diye bir şey yok.
Sünnetullah.
Yani ana planlarda bu ayetten de anlaşıldığı gibi
düşmek var, kalkmak var,
rampalarda
gibi.
Gitmek, düzde gitmek, virajlarda, dağ yollarında gitmek var cennete giderken.
Evet.
Şimdi bizim bir defa bunu anlamamız lazım. Yani Allah'ın bize şöyle bir vaadi yoktur. Uhud'dan sonra önünüz açıldı. Haydi bakalım son okyanusun damlasına kadar yollar sizin. Böyle bir şey yok Allah'ın. Evet. Efendimizin 23 senelik hayatında bu yok.
Evet. Yani Efendimiz, o da tabii yine engebeler de.
Mute acısı yaşamış, evet, Efendimiz ya. Mekke'nin fethinden sonra.
Evet.
Bedir'in zaferinden sonra Uhud acısı yaşamış.
Evet.
Ve bu işin tabiatı gereği böyle olması lazım zaten. Bu birinci plan. Burada çok öncelikli bir konu bu ama bunu yani Müslüman olarak afakı kuşatacak bir bakışla bakamadığı zaman insanlar anlamıyor olabilirler bunu.
Evet.
Burada çok önemli bir nokta, nöbet bizde değil şu anda.
Evet.
Nöbet Viyana'ya doğru at koşturduğumuz zaman bizdeydi.
Evet.
Selahaddin Gazze'de iken nöbet bizdeydi hocam. Güçlüydük biz yani. Boru bizim elimizdeydi o zaman.
Evet.
Dikkat edilirse 200 senede bir, en çok 300 senede bir dünyada İslam'ın 1200-1400 senelik tarihine bakıldığında 200 sene, 250 senede bir böyle bir nöbet değişimi oluyor.
Bunu nasıl anlamak lazım hocam? Yani sünnetullah böyle, Allah Teala işte düşürüyor, kaldırıyor, imtihana sokuyor falan. Bu o zaman kaderde var gibi bakıp yani ne yapalım falan mı? Yoksa yani bunlardan, yani tamam düştüğümüz zamandayız şimdi. Yani nöbetin bizde olmadığı zaman ama bunun değişmesi lazım gibi mi bakmak lazım?
Şimdi hocam bir kere bir araç test sürücüne çıkılıyor.
Evet.
Adapazarı Ovası'nda sürüyorsunuz arabayı, 10 puan veriyorsunuz. Böyle evet. Bir test olmaz ki.
Tabii.
Bolu Dağı'nda da denemeniz lazım bunu.
Evet, doğru.
Sonra işte Elma Dağı'nda Ankara'dan giderken o virajlarda denemeniz lazım. Viraj alışı nasıl bu arabanın? Rampa tırmanışı nasıl? İnerken balatası ısınıyor mu? Düzde evet, herkes basıyor.
Stabilize yolda.
Yani Bedir düz yoldu hocam.
Evet.
Uhud rampaydı.
Evet.
Hendek virajlıydı.
Huneyn büyük.
Huneyn da bambaşka bir evet, tüneldi. Evet. Oradan geçildi. Yani test yapıyorsanız eğer, bu test sadece düz yolda yapıldığında test yapılmış olmaz. Yuvarlasan da gidecekti zaten. Yani melekler evet. Zaten Bedir'i kazandırmışlardı ashab-ı kirama.
Evet.
Fakat hocam çok enteresan. Burada Seyyid Kutup'tan bir örnek zikretmek istiyorum. Tam cümleleri hatırlamıyorum şu anda, genel olarak zikredeyim. Seyyid Kutup, Allah rahmet eylesin, bir tür şunu söylüyor. Bu Bedir Savaşı'nı anlatırken, eğer diyor, Bedir'den bir sene sonra Uhud, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de acı çekeceği bir şekilde karşımıza çıkmasaydı, ashabın karşısına çıkmasaydı, belki İslam bugünlere kadar gelemezdi diyor. Niye gelemezdi diyor. Çünkü ashab-ı kiram Bedir'e girdiler. Geliyor melekler işte. Yani ben özetleyerek anlatıyorum. Melekler geliyor. Savaş kazanılıyor. Geri geliyorsun. 2-3 kişi şehit oluyor. Geri geliyorsun. O işte buna zaten ashab-ı kiramın gençleri nasıl olsa melekler gelecek diye çıkalım ya Resulullah falan diye delikanlılık yaptılar. Gene melekler gelseydi, gene Uhud kazanılsaydı ashab-ı kiram terleme ihtiyacı hissetmeyeceklerdi diyor.
Evet.
Ama öyle olmadı diyor.
Çetin bir
savaş ve alınları, kafaları duvara vurunca biz ne yaptık, peygamberin acı çekmesine neden olduk aleyhisselam diye uyandılar diyor. Ondan 5 seneyi bulmadan Mekke'yi fethedecek heyecanı toparladılar. Müşrikler de Uhud'da intikamımızı aldık diye şaraba yuvarlandılar. Mekke'de orduyu karşısında görünce bir daha uyandılar diyor.
Evet.
Yani bu hayatın bahsettiğim düz yolda, rampada test edilmesi mantığı bu.
Evet.
Yani ümmeti Muhammed sürekli zaferden zafere koşarsa aile içinde, saraylarda yöneticileri birbirini yemeye başlar. Nitekim öyle oldu. Yani zaferden zafere koşunca Abbasiler gelip Emevileri devirdi. Ondan sonra Harun Reşit İslam aleminin bugünkü coğrafyasının neredeyse tamamına yakınını fethedip Bağdat'ta dünyanın en büyük hükümdarı olarak oturduğunda çocukları birbirini yemeye başladılar. Yani darbesiz bir hayat olmaz. Sağlık sorunu olmadan insan yaşarsa insan teneke yemeye başlar, taş yemeye başlar bu sefer. Yediğini de seçemez.
Evet.
Yani ara sıra grip olacak, ara sıra dişi ağıracak ki insanın bedeninin kıymetini bilsin. Yoksa evet. 80 sene, 90 sene gitmez bu beden.
Evet.
İnsan taş çiğnemeye kalkar. Siyaset açısından da, ümmeti Muhammed'in genel coğrafyası açısından da bakıldığında ümmetin yer yer rampalarda sınanması kaderimizdir oturalım diye değil. Rampada bile kulluk ispatı yapabilmek içindir.
Evet, çok güzel.
Gazze'de bile mümin olduğumuzu, tesanüdümüzü, yardımlaşmamızı ispat edebildiğimiz zaman biz ümmeti Muhammed mantığıyla yaşarız. Her şey düz gidiyor. Selahaddin her yeri dümdüz ediyor. Sultan Fatih İstanbul, Viyana dağıtıp gidiyor. Bu ümmetin sadece keyifli imtihanını gösterir. Yani Fatih ordularıyla dünyanın her yerini dolaşırken keyfiniz nasıldı? İyiydi. Tamam, sabah namazına da kalkıyordunuz. Olur. Ama bu ümmetin kış şartlarında sınanması lazım. Yaz şartlarında sınanması lazım. Baharda sınanması lazım. Yani biz Türkiye'de mesela bir tür bahar şartlarındayız şu anda.
Evet.
Ama 50 sene önce biz de Gazze şartlarındaydık. 80 sene önce biz de Gazze şartlarındaydık. Gazze'de inşallah gün gelecek baharı görecektir.
İnşallah.
Baharı görecektik. Belki de bugün Allah'ın rızasını kazanma düzeyi o zaman düşecek. Yani mühim olan Allah'ın rızasını nerede kazandığımızdır bizim. Kışın veya yazın.
Bugün kış şartlarında kazanıyor.
Kış ama yer gelir baharda kaybediyor olabilir. Evet. Yani burada abdest kışın aldığımız gibi, yazın aldığımız gibi, baharda aldığımız gibi aynı şekilde düşmanlarımızla mücadelemizde ekonomide savaşabileceğiz mi? Askeri saldırılarda savaşabileceğiz mi? Mesela Gazze'de bomba yağıyor, bizde banka yağıyor. Yani banka imtihanı.
Hangimiz imtihandayız ve kim kazanacak?
Mühim olan Allah'ın rızası mı? Evet. Mühim olan Rabbimizin cennetine girmek mi? Bu imtihanı Allah yapıyor. Kader diye bir kenara yatma hakkı yok. O ikinci bir suç haline gelir.
Evet.
Ashab-ı kiramda evet. Peygamber bile bir şey yapamadı deyip Uhud'da yatsalardı suçlu olacaklardı.
Evet.
Yani kadere sığınmaya hakkımız yok. Kaderse çalışmaya görevimiz var bizim evet. demektir.
Hocam kısa bir ara verelim. Sonra evet. yeniden devam edelim inşallah.
İnşallah.
Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Ahmet Taş getiren, ben Deniz. Gazze'den yola çıktık ve ümmeti konuşuyoruz. Neden düşüyoruz, nasıl kalkarız? İşte 100 yılı aşkın bir zamanın içerisindeki imtihanlardan düşe kalka mücadele ederek geliyoruz. Şimdi bir Gazze imtihanı var ama hocam Türkiye'nin de banka imtihanı var, faiz değil imtihanı mi? Var gibi şeyler söyledi. Nasıl toparlanırız hocam? Yani bu düşüş var maalesef. Yani genelde İslam dünyası mazlumiyetin içinde. Dediğiniz gibi belki 100 yıl evvelden başlıyor. Yani hakikaten Türkiye'de yapılan muhasebelerde de yani Birinci Dünya Savaşı sonrasının getirdiği yıkımı, talanı İslam dünyası üzerinden atmaya çalışıyor. Ama İslam dünyasının kendi içinde de problemleri var. Müslümanların kendi iç yaraları da var. İşte IŞİD gibi vesaire gibi, Suriye gibi ya da Suudi Arabistan'ın Gazze'de başka role soyunması gibi, Mısır'da Sisi'nin yanına El Eser'in bir takım hocalarını alıp bir başka Müslüman grubu yok etmeye girişmesi gibi hadiseler yaşıyoruz. Hani nasıl toparlanırız'a geldiğimizde hocam, neler düşünüyorsunuz? İçinizden neler süzdünüz bu konuda? Yani ilk defa karşılaşmıyorsunuz eminim ki bu soruyla. İçinizdeki derttir, problemdir. Nasıl ayağa kalkar ümmeti Muhammed?
Hocam, Yusuf Karadavi sallamullah hocamızın bir benzetmesi var. Çok hoş bir şey. O nereden aldığına dair bilgim yok. Ben ondan dinlemiştim. Diyor ki 5-6 tane ama görme engelli bir fil heykeli görmüşler bir yerde. Ya da fil heykeliyle karşılaştırmışlar. Herkes filin yanına gitmiş. Bu nedir, tarif edin demiş. İşte fil ya da budur, anlayın bunu. Biri hortumuna tutmuş filin. Fil dediğin ağzında şöyle hortum olan bir hayvandır demiş.
Evet.
Öbürü ayağını tutmuş, fil dediğin benim boyum kadar ayağı olan bir hayvandır demiş. Öbürü ben kuyruğunu tuttum, fil dediğin kuyruğu şöyledir demiş. Hepsi tuttuğu yerden fili tarif etmiş.
Evet.
Şimdi la teşbih ve la temsil. Biz bir kere İslam'ı, dinimizi tuttuğumuz yerinden tarif ediyoruz sadece. Sadece mesela tutuyoruz İslam'ı namazından tarif ediyoruz. Tutuyoruz İslam'ı siyasetinden tarif ediyoruz. Tutuyoruz İslam'ı tasavvufundan tarif ediyoruz. Halbuki İslam bunların toplamıdır.
Evet.
İslam'ı Araplardan ibaret gibi anlıyoruz. Anlayanımız oluyor. İslam'ı bizim ecdadımızın çizdiği çizgilerle anlıyoruz. Halbuki İslam bir ümmet dinidir. Zannediyorum Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh'in bir 20 ilkesi var. O 20 ilkeden bir tanesi çok hassas hocam. Önce anlayışımız düzelsin diyor.
Evet.
İslam'ı, dinimizi nasıl anlıyoruz?
Nasıl anlıyoruz?
Evet. Yani önce bir anlayış düzelmesi.
Anlayış
diye.
Problemi var demek ki.
Var.
Evet.
Var. Eğer anlayış problemi olmasaydı biz 80 senedir halifesiz nasıl yaşıyoruz diye bir derdimiz olurdu.
Evet.
Yani ümmeti Muhammed 1400 sene bir mantıkla geldi, 80 senedir başka bir mantıkla gidiyor.
Evet.
Bir başımız yok.
Evet.
Ama mesela çok cazip bir misal veriyorum hocam. Cuma namazının bir halife tarafından, bir halifenin tayin ettiği kişi tarafından kıldırılması diye ciddi bir sorun var. Bu fıkıhta cumalarımız oluyor mu olmuyor mu denecek kadar.
Evet, çok.
Ama bunun fıkhi boyutu var, ayrı bir mesele.
Evet.
Fakat fıkıhta cuma deyince karşımıza çıkan sorunlardan biri.
Evet.
Şimdi bir Müslüman düşününüz. Bir Müslüman cumanın farzını kılıyor. Dört rekat sünnetini kılıyor, tesbihi beklemeden çıkıyor diyelim.
Evet.
Bunun fıkıh açısından cumasına hiçbir zararı yok.
Evet.
Yani 100 faziletse cuma, bu %100 faziletini alıp gider. Çünkü cumanın şartlarından, adabından biri tesbihini çekmek değildi. Bu bir fazilettir, ecir yarışıdır. Adam yolda çeker veya çekmez ama cumaya zararı yok.
Yok, evet.
Fıkıh açısından yok. Ama cumanın halifesiz şartlarda kılınmasının sakıncası diye hele Hanefi mezhebinde bir boyut var.
Evet.
Şimdi bir Müslümanı düşünün, camiden çıkıyor iki ihtiyar, oturuyorlar. Allah Allah, bu insanlar tesbih çekmeden çıktılar bu camiden, cumalarına yazık oldu diyor. Ama kendisinin de cumasının nasıl olduğunu irdeleyemiyor. Fili sadece kuyruğundan tanıyor çünkü. Yani bunu cuma konusunu örneklendirmek için zikretmedim. Çok rahat anlaşılsın diye zikrettim. Dinimiz bir bütün hocam.
Evet.
Ümmetimiz bir bütün. Siyahımız beyazımız yok bizim. Dinimizin siyaset, zikir, fikir diye ayrımı yok. Din bir bütün. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
O bütünlük mü parçalandı diyorsunuz hocam?
Bütünlüğü biz reddettik hocam.
Evet.
Parçalanma, kimsenin parçaladığı yok. Biz...
Ya bizim zihnimizde.
Bizim zihnimizde böyle bir algı olmadığı için Gazze'yi sadece bombalandığı zaman hatırlıyoruz.
Evet.
Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğu için hatırlamamaya başladık.
Evet.
Gazze'de mesela Yahudi'ye lanet yağdırıyoruz. Amerika'ya kızıyoruz vesaire vesaire. Ama hocam, siz ümmetimizin önünde duran bir şahsiyet olarak, ben bir hoca olarak diyelim, bu Gazze'deki facianın nedenlerinden biri de İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'daki zina yoğunluğudur diye bir bülten duydunuz mu bir yerde?
Evet.
Yani Yahudi'yi suç torbası haline getirdik. Elhak öyle, kıyamete kadar öyle. Evet. Sizin kaydı itirazınıza rağmen Yahudi öyle hocam.
Evet.
Yok, bu merhamet etmeyelim Yahudi.
Yok
hocam,
merhamet konusu değil. Yani
insanlığı da hak ettiklerini zannetmiyorum hocam.
Evet.
Bebeklerle yüzleşemeyiz kıyamet günü sonra. Az evet, bebek katletmediler hocam.
Yani o bebek katledenlerin ile ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok hocam.
Tamam da etmeyenler de yani, bebeklerin cenazesine gelsin görelim.
Evet.
Hocam, ama Allah'ın nazarıyla bakıldığında,
evet,
yani Allah'ın gördüğü gibi görüldüğünde, Yahudi Allah'ın izniyle gidebilirsin diye ruhsat aldığı için, şeytanın aldığı ruhsat gibi bu ruhsatla üzerimize geliyor. Bu Yahudi'den önce Allah'ın şeriatının yok sayılması diye bir dosya var. Zinaya tepkisiz bir toplum olduk. Faize tepkisiz bir toplum olduk. Kumara tepkisiz bir toplum olduk. Zulme sessiz kalan bir toplum olduk. Yani bunların altyapıyı oluşturup oluşturmadığını niye tahallül edemiyoruz? Yahudi işin görünen tarafı.
Evet.
Amerika işin görünen tarafı. Biz İslam'ı...
Problem kendimizde diyorsunuz. Yani problem kendimize bak. Biz aşınmışız.
Problem kendimizde şöyle anlaşılabilir. Ya onu akladık gibi bir yanlış anlaşılma olur. Yani biz alttan toplamaya başlayalım. Ya da dosyayı içinden okuyalım. Görünüründe Batı'nın Müslüman'a zulmü yazıyor.
Evet.
Ama
bu zulmü görelim önce.
Batı Müslüman'a zulmediyor. Mesela çok enteresan hocam. İstanbul'da Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, hani meşhur bir mesele var ya, papazlar melekler erkek midir dişi midir,
onu tartışıyorlar.
Kafirler Çanakkale'ye ordu toplarken İstanbul'da hocalar ne tartışıyordu acaba hocam?
Evet.
Eşarilik, maturidilik kavgası yapıyorlardı belki.
Evet.
Yani biz Fatih'in karşısındaki Bizans'ı komik görüyoruz da, hocalar, alimler, ümmetin önderleri, işte şuculuk buculuk diye
bir alim problemi görüyor musunuz hocam? Müslümanlar İslam dünyasında alim, Diyanet İşleri Başkanı'nın da öyle bir şeyi vardı.
Alim
herkes fetva buluyor diyor kendi yanlışı için.
Hocam yani, ilim ilim eğer bir postu teslim almaksa bir sorun yok ortada. Ebu Hanife gibi alim arıyorsak alim kıtlığı söz konusu zaten. Alim kıtlığı söz konusu. Yani Diyanet İşleri Başkanımız az bile söylemiş hocam. O makamının gereği biraz nezakete söylemiş. Bir sorun var elbette.
Evet.
Ama Müslümanlar çocuklarını onlarca senedir matematik alanlarına kaydırdılar. Kur'an'ın aradığı zeka düzeyindeki çocuklarını Kur'an'a teslim edemediler.
Evet.
Edemeyince de bir alim sorunu oldu. Yani biz tekrar konumuza gelelim
evet,
hocam.
Evet.
Elbette alim sorunumuz var ama
yani belki ana işte bu ümmetin neden
sonunda
düştü?
Sonunda oraya yıkacağız evet, bu kabahati evet, hocam. Sonunda oraya yıkacağız. Yani biz Batı medyası ile uğraşmaktansa, hoca efendi siz burada niye oturuyorsunuz?
Evet.
20 tane hoca niye bir araya gelmiyorsunuz? Niye ses çıkarmıyorsunuz diye Müslümanlar arkalarında namaz kıldıkları imam efendileri, imam efendiler de müftü efendileri, müftü efendiler de ulema kimisi onları hareketlendirmesi lazım. Böyle bir bizim içimizden bir kamuoyu oluşması lazım.
Evet.
Ve bu Gazze bombalanmadan yapılacak hocam.
Evet.
Gazze bombalandığı zaman seferberlik şartlarında herkes mazeretli zaten. Seferberlik o zaman evet, kumanyayı gönderdin mi, yardım yaptın mı, hele Facebook'tan protesto ettin mi görevini yapmış gibi kabul ediliyorsun. Yani biz ümmet olarak İslam'ı bir tarafından tutuyoruz. Bir. İkincisi, düşmanlarımızın yüzlerini görüyoruz. Ama bizim düşmanı bize çeken mıknatıs bölümümüzü görmüyoruz. Biz
ne demek o?
İşte içimizdeki Allah'ın gazabını çekecek yanlışlarımız, büyük haramlarımız, uhuvvetimizi parçalayışımız, birbirimizi kardeş olarak göremeyişimiz, yani birimizin ırkını üstün tutması, etnik yapılarımıza itibar edişimiz, yani biz ümmet olarak eğer Irak'ta 8 parçaya bölünmeye razıysak,
evet,
Suriye'de 8 parçaya bölünmeye razıysak, İsrail'in oradan tokatlamasının yorumlanamayacak bir tarafı yok ki.
Zaten çekmişiz o tokatı biz.
Yani Gazze'de,
suratımıza, Gazze'de sırtımıza.
Gazze'de zaten 8'e bölünmesi lazım. Bunu kolaylaştırıyorum diyecek.
Evet.
Burada sorunu ben herkes gibi Yahudi üzerinde konuşmak istemiyorum. Çoluk çocuk biliyoruz zaten Yahudinin ne olduğunu. Ben baştan sona kadar da lanetle anıyorum.
Evet.
Yani Allah'ın laneti onların üzerinde diye Kur'an-ı Kerim. Ben de o laneti evet. anıyorum. Peygamberlerin lanet ettiği bir yapıya ben niye lanet etmeyeyim? Düşmanım o zaten benim. Ama ben onu niye üzerime çekiyorum? Zafiyetimden dolayı çekiyorum.
Hı hı.
Bu zayıf yani, olmasam o üstüme gelemez benim.
Evet.
Bu zafiyetim benim nereden kaynaklanıyor? İslam'ı tam anlamayışımdan kaynaklanıyor. Etnik yapı sorunumuz var bizim hala. Hala yani Müslümanlık yetmiyor bir araya gelmemiz için.
Evet.
Arafat'ta bile çadırlarımız farklı oluyor bizim. Yani Türklerin çadırında acaba bir Endonezyalı'nın haccı olur mu sizce Arafat'ta?
Evet.
Olur mu ya? Hocam cevap verin.
Yani
olmaz
değil mi? Olmuyor. Öyle söyleyelim. Yani olmaz değil de olmuyor.
Bunun
yani.
İçin mi elbiselerimizi çıkarıp Arafat'ta tek kıyafetle bulunuyoruz peki?
Evet, işte o değil tabii ama orada ümmet olamıyoruz.
Buradan başlayabiliriz hocam.
Arafat'ta bile ümmet olamıyoruz demek istiyorsun.
Olamıyorsak eğer, yani bunu çok da böyle canlı bir örnek zikretmek istemiyorum ama herkesin anlayacağı bir örnek bu.
Evet.
Yani burası sizin çadır değil, burası Türklerin çadırı diye adam dışlanabilir çadırda. Ya güneşten kaçıp sizin çadıra gelmiş adam.
Evet.
Olsun, Türk çadırında Türk haccı, Endonezya çadırında Endonezya haccı. Bunu büyüttüğünüz zaman işte hocam Yahudi dediğiniz sorun ortaya çıkıyor.
Evet.
Yahudi üzerimize çeken mıknatıs bölümümüz bu bizim. İki, İslam'ın siyaseti nerede? Hala siyasetin önemi anlaşılabilmiş değil. Yani ne siyaset, işte hele hele namazsız bir adama muhakkak emanet edilmiyor. Namazlı adam ne iş var siyasetle? Siyaset evet. kötü bir iş. Denecek yapı hala duruyor bu ümmetin içerisinde hocam.
Evet.
Halkının camiye namaza gidenlerinin siyasetten anlamadığı bir ümmet oluşturulmak isteniyor. Hayır. En basitimizde, en büyüğümüzde siyasetten anlamalı.
Evet.
Siyaset nedir bilmiyor.
Dünya nereye gidiyor?
Gidiyor.
Evet.
Üçüncü olarak da ortada bir vakıa var. Bu çok önemli hocam. Zina Allah'ın lanetini çekiyor. Faiz Allah'ın lanetini çekiyor. Kumar Allah'ın lanetini çekiyor. Anne baba isyanı Allah'ın lanetini çekiyor.
Büyük günahlar.
Kebairler.
Kebair.
Bu çekilen lanetler nereye gidiyor hocam?
Değil mi? Allah'ın lanetini çekiyor dediniz.
Çekiyor.
Yani
Allah'ın laneti iniyor diyoruz. Bunda şüphemiz yok.
Evet.
Günah, büyük kebair günahlar alenileştiği zaman, norm haline geldiği zaman gökten lanet iniyor. Nereye gidiyor bu lanetler?
Evet.
Bu lanetler hocam illa gökten şimşek olarak inmesi anlamına gelmiyor. Yani Allah'ın azabı sadece gökten yıldırım düşürmek değil ki.
Evet.
Yahudi de Allah'ın azaplarından bir azap.
Evet.
Amerika'da Allah'ın azaplarından bir azap.
Bir azap, evet.
O zaman biz hocam bu etnik kimliğimizden sıyrılıp ümmeti Muhammed olmamız. İslam'ı iki, İslam'ı bir parçasından değil bütünüyle Medine'deki İslam'ı
Dinül Kayyim olarak.
Evet. Üçüncü nokta olarak da ümmeti Muhammed'in düştüğü günahlar. Bu büyük bilhassa kebair günahlar ki bunların teşhir edilmiş olması.
Evet.
Normla, adeta kanunlarla, kamuoyunun müsamahasıyla koruma altına alınması. Bu üç şeyle biz Yahudi'den neden darbe yediğimizin formülünü çözeriz hocam.
Evet.
Peki diyeceğiz ki burada teknolojik gücümüz filan vesaire hiç getirdim. İslam'ı bütün olarak anlamak diyorum. Hı hı. Bu bütün olarak anlamanın içinde kafirden daha güçlü hazırlık yapmış olmak vardı zaten.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de tesbih çekin ayeti kadar o "Eiddu lehum mestata'tum" ayeti de var. Evet. Hazırlığınızı yapın, kuvvet. Allah buyuruyor. Evet. Kuvvet hazırlayın diyor.
Evet.
Camiye namaza gidin kadar bu da var.
Evet.
Yani İslam'ı bütün olarak anladığımız zaman hocam, medresede tefsir okuyan bir talebeyle TÜBİTAK'ta laboratuvarda bir formül çözmeye çalışan, namaz kılan bir talebenin aynı cihadı yaptıklarını anlayacaktık biz.
Evet.
Dolayısıyla TÜBİTAK'taki çalışmayı da cihat görecektik. Evet, medresedeki fıkıh çalışmasını da cihat görecektik.
Birbirinin bütünleyicisi olarak.
Bunu bütün olarak göremeyince İslam'ı bir köşesinden tutuyoruz. O köşesine Allah'ın İslam'ın bütününe vaat ettiğini vermesini istiyoruz ama.
Evet.
Yani İslam'ın onda birini tutuyoruz, onda onunu istiyoruz
onda
Allah'tan.
Onda onunu istiyoruz.
Zafer istiyoruz.
Evet.
Ümmet olarak da, fertler olarak da. Bu üç nokta bizim zafiyetlerimizin ortaya çıktığı nokta. Bu üç noktayı toparlayabilirsek, ümmet olarak zaten Yahudi kendine çeki düzen verecek o zaman. Çünkü bunlar...
Veya Amerika veya başkası.
Yani Yahudi dediğimiz, onun arkasındaki sizin ahlaksız çete dediğiniz grup yani. Burada biz ümmeti Muhammed olarak üzerimize düşeni yapalım. Buna rağmen Allah-u Teala başımıza bir musibet verirse biz şehitlik yolunda hazırdık deriz.
Evet.
Ama şu anda bunu demekte dikkat ederseniz siz önce kendimizi irdeleyelim gibi biliyorsunuz. Yani 6 milyon... kaç milyonun arasında ne ki gelip
bir yani, buçuk milyar hocam.
Bir buçuk bir milyarın buçuk milyar. Ortasında altı
yani hepimize insan. Vuruluyor. Gazze'de vurulan tokat yani İslam dünyasının yüzüne vuruluyor. Şimdi onu insanlar bakıyorum yavaş yavaş ya yani niye hep dayak yiyoruz noktasında algılıyorlar.
Hocam benim asıl korkum Gazze'de 5 tane cami yıkıldı, 7 tane sokak bombalandı. Bu afet zaten afet. Hocam benim asıl korkum biz dinimizden utanır hale getirilmek isteniyoruz.
Evet.
Hiçbir şekilde çocuklarımıza yiğit bir dinimiz var bizim dedirtilmeyeceğiz gibi geliyor bana.
Asıl büyük tehlike
böyle bir şey olursa asırlar boyu yani itilmiş, horlanmış, başı dik durmayan bir ümmet haline getiriliriz. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple bu haberlerin çok matemvari sabah akşam 24 saat tekrar edilmesinde de sorun var.
Evet.
Mesela nasıl kurban keserken küçük çocuklarımız bulunmasın diyoruz. Ya bu insan kurban edilen yerleri sabah bebek yaştaki çocuklarımızın yanında konuşuyoruz. Çocuklarımızda öbür takım daha güçlü. Babamın takımını tutmayayım havası oluşacak. Bu bir tehlike. Müslüman psikologlarımız bunun tedbirini almalıdırlar hocam.
Evet. Gazze medya dili mesela bu açıdan yani büyük hassasiyet gerektiriyor.
Ben örnek vereyim. Bu son günlerde evime gazete sokmamaya başladım.
Evet.
Yani çocuklarımın 24 saat kötü şey düşünüp sonunda pes etmelerinden korkuyorum.
Evet.
Çünkü ben günde 3 defa galibiyeti, cihadı anlatıyorum diyelim. 5 defa anlatıyorum diyelim. 5000 defa, 10000 defa bu kareleri karşısında gördüğünde çocuklar zihinlerinin çökmesinden korkuyorum.
Evet.
Ümmet olarak da zaten biz olmayız, biz yapamayız hissiyatını hep karşımıza çıkarıyorlardı. Bu hassasiyetimizi korumak zorundayız. Ben asas hocam zannederim Altınoluk'ta da sizin herhalde yapmanız gereken önemli bir iş. 5-10 tane Müslüman psikolog, sosyolog kardeşimiz bir araya getirilip bu haberleri, bu faciaları evimizde moralsizlik nedeni olmayacak hale nasıl getirebiliriz?
Evet, inşallah.
Çocuklarımızı yani İslam'ın geleceğinden umudu kesilmiş çocuklar olmaktan nasıl korururuz?
Doğru diyorsunuz. İnşallah.
Yani bunu
inşallah.
Bir gündem yapmamız lazım.
İnşallah.
Altınoluk'un vazifesi bu olmalı hocam.
İnşallah.
Yani. Altın kalitesi bunu gerektiriyor.
İnşallah. Hocam süreyi tamamladık. Allah razı olsun. Amin. Aslında Gazze'den yola çıkılarak ümmet dediğimizde daha çok konuşulacak husus var. Yani bu dert bizim derdimiz ve bunun altından kalkmalıyız. Hem ümmet olarak hem çocuklarımızı böyle bir yükün altında bırakmamalıyız. İnşallah yani bayrama doğru gidiyoruz. İsterseniz şöyle bir iki kelime edin bayram için ve tamamlayalım bu sohbeti hocam.
Hocam bayram için ben inşallah ters algılanmaz. Her şeye rağmen bayramı canlı tutmalıyız diyorum.
Evet, ters algılanmaz hocam.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani bayramı en yapmayacakları zamanda bayram yaptılar. Yani bizde düğünle cenaze, bayramla cihat yan yana gitmesi gerekiyor.
Evet, evet.
Ama bu Gazze'yi yok sayma veya ümmetin diğer yaralarını yok sayma anlamında değil. Ama bayram namazı kılalım, tebliğimizi yapalım. Çünkü bayramımız bizim siyasi bir bayram değildir.
Evet, evet.
Rabbimizin Ramazan'da bizi mağfiret etmesinin bayramını yapacağız biz.
Bayramıdır inşallah.
Dolayısıyla bununla Gazze'nin direkt bir ilgisi yok. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimiz de bayram etmeyi Allah onlara nasip eder. Ama biz çocuklarımıza Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin bizi mağfiretinin karşılığı sevindik bugün diyelim hocam.
İnşallah.
Dememiz
inşallah
gerekir.
Allah razı olsun. Çok amin teşekkür demeniz ediyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Bayrama gidiyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Ramazanımız inşallah bizlere de bereketler bırakmıştır. Gönüllerimizde sürur bırakmıştır. Daha güzel Müslüman olma hassasiyeti bırakmıştır diyoruz ve hayırlı bayramlar dileyerek sağlıcakla kalın diyoruz efendim.